Ayrım 5.
Sayfa 42. İşte o gün bu ayrılık son olsun dedikleri akşam acısını hafifletivermişti Ertuğrul Mehmet. Ayrılık görüntülerini örten bu birden dağılıp gidiyordu. Alt dudağını ısırdı, içinde dönenip duran endişe büyüdükçe büyüyor. Yoksa bir şey mi olmuştu Bursa'da, kız mı hastaydı? Cephelere gidenlerin çoğu gittikleri toprakların altına gömülüyordu. Geride kalanlar ise hastalanıyor, bebeler eriyip gidiyorlardı. Cephede ölenlerden pek de az değildi geride erken erken toprağa girenler. O gün tam ayrılacakları sıra Münevver'in yanında bitiveren Selanikli muallim Zehra içinden geçenleri okuyuvermişçesine ''Süreyya Bey, merakta kalmayın, biz burada yanlarındayız. Yeter ki siz düşmanı durdurun.'' diye başlamış, bir iç çekişten sonra ''Ama Allah aşkına bir yerde durdurun.'' diye yinelemişti. Bu sözler içini o gün rahatlatmıştı ama şimdi bir işe yaramıyordu. Çünkü o bir yerlerin neresi olacağını kestiremiyordu artık. Yoksa dera mıydı o durdurulacak yer? İçi ürperdi birden. Dera istasyonunu ele geçirdilerse Şeria'nın iki yanında da kuşatıldık mı kapana girdik demektir. Faysal'ın kuvvetleri Dera'dan Şam'a yürüyorlarsa İngilizler de oralarda bir yerlerde olabilirler. Teberiye Gölü ile Havran arasını tutarlarsa Akdeniz'den Amman'a üç ordu birden esir olur. Bir sigara olsaydı, neyse durduruğumuzda çocuklardan alırım diye düşündü. Yeniden fotoğrafa baktı. Mukaddes çok ufaktı. Saçları bile seçilmiyordu. İyi ki gözleri anasınınki gibi iri iriydi. Birden irkildi. Muallim Zehra'nın sözünü yeniden anımsadı. Daha önce hiç aklından geçirmemişti. Bir yerde durdurun yeter ki sözünün anlamını. Genç muallimenin sesinde güven vermekten çok bir acılık vardı. O sesteki acıyı önceden tanıyordu. 1912 yılının sonlarında Balkan'da büyük saldırı zamanıydı. Yüz binlerce Balkanlı Türk yollara düşmüştü. Yollarda kalmıştı yarıdan fazlası. Ağır hastalarını yollarda bırakmak zorunda kalmak ne demekti? Ya bebekler ve çocuklar? Edirne'de belediye binasının karşısında Selimiye Camisi Arastas'ın önündeki meyilli ağaçlık alanda günlerce gidecekleri yeri öğrenmek için bekleyen Batı Trakyalılar öylesine suskunlardı ki ne kendilerinden ne de kağnılara arabalara koşulu bir deri bir kemik kalmış hayvanlarından bir ses çıkmazdı. Sessizliği bir tek bebeklerin ağlamaları bozardı ve bir de genç annelerin yüreklerinden akıp gelen sevgi sözleri ve hafif bir yel estiğinde dağılıveren şarkılara benzeyen dinlileri. Ne garip iş. Görüntüler silinip gidiyor ama sesler kalıyor. Buna benzer bir şeyi Edirne'de Fahri söylemişti. Jandarma, sen anlamazsın bu işlerden. Hadi ben söyleyeyim de öğreniver. Vücudu beslemezsen evvela beyindeki gözler sönmeye başlar. Sonra beynin orta yerindeki yürek daralır. Bakma yüzüm öyle. Takırtısı göğsündedir ama yüreğin aslı beyindedir diye büyük bir ciddiyetle anlatan Fahri, birden kahkaha atar ve kendi yurdunun sesiyle ''Hadi bakalım bizim oğlanlar, yayı verelim gari'' diyerek yumulurdu yemeğe. Ve bitirinceye dek başını kaldırmaz, bir tek söz etmezdi. İçi burkuldu. Kim bilir nerelerdedir Fahri. Sağ olsun da isterse esir kampında olsun. İçindeki yalnızlık duygusu bir sızıya döndü dönecek. Ah benim sıkı arkadaşlarım, nerelerden nerelere savrulduk. Mehmet Süreyya 17'sinde gönüllü olmuş ve Isparta'dan Çanakkale'ye gitmişti. Jandarmalık günlerinin ardından ver elini İstanbul'da mektep. Jandarma mülazimi olarak Trakya'ya tayin edilmişti. Köprülü kazasından Hamdi ve Muallim Mektebi'nden Fahri ile o sıralarda tanışmışlardı. Hamdi Balkan Savaşı'ndaki bozgun sırasında 200 askerle birlikte kuşatmanın arasından sıyrılarak ve Deli Ormanı geçerek gelmişti Edirne'ye. Vilayette memur olarak çalışmaya başlamıştı. O gün Hamdi'ye gittiğinde odanın kapısında koca gövdesiyle iki yana taşarak duran adamı görünce şaşakalmıştı. Adam yalnızca geniş değil, aynı zamanda uzun boyluydu da. Başı neredeyse kapı kasasına değiyordu. Oysa Mehmet Süreyya jandarma mektebinin en uzunuydu. Gurur duyardı uzun boylu oluşundan. Bir tek Münevver yakınırdı bu durumdan. Nereden kapıldık bu zemheri zürafasına bilmem ki, boynuna sarılmak için merdiven gerek diye söylenip beline sarılırdı Münevver. Hamdi'nin kapısında dikilen şu adamsa masal devleri gibi bir şeydi. Yahu arkadaş bu boy posta ne? Be mübarek az yana açıl da arkadaşımızın yüzünü bari görelim. Sen varken kapı da gerekmez ya demişti. Kapıdaki telaşla yana çekilip yol vermek için dönünce şaşkınlığı bir başka hale almıştı. O iri yarı ürkütücü adam gitmiş, sarışın yüzüne çeşitli renkler katan, mavi yeşil parlak gözlerinde bir gülücükle sevimli gencecik bir adam çıkıvermişti ortaya. Sonraları hep birlikte olmuşlardı Edirne'de. Aralarında en çok konuşan Hamdi'ydi. Hamdi Kosova'da doğmuş, Selanik'te bulunmuş, Hürriyet Hareketi'ne İstanbul'da Mülkiye Mektebi'nde okurken katılmıştı. Hamdi teşkilatçı bir adamdı. Beyler şu işi bir iyi konuşalım, ne olacak memleketin hali diye başlayınca Fahri hemen söze girer. Kaymakam Bey, önce şu Fahri kulunuzun halini bir yoluna koysak. Memleketin hallerini nasıl olsa bir hal yoluna koyarız. Şimdi söyle bakalım ne olacak şu Fahri kulunuzun papuçları der ve basardı kahkahayı. Muallim mektebi talebesi Fahri'nin pabuç işini bilmeyen mi vardı? Bedesten'deki ayakkabıcı esnafından tutun da Tahtakale'deki kunduracılara dek ünlüydü onun ayakları. 47 numara ayağa hazır pabuç uydurmak ne mümkün? Devir harp devri, kunduracılarda koca ayaklar bir yana, çocuk ayakkabılarına taban olacak kösele zor bulunuyor. Her şey en az iki misli paraya satılıyor. Meriç'in ötesinde bostanlar, bahçeler arasındaki konaklarda yaşayan Yahudi tüccarlar bile kendilerine ayakkabı diktiremez olmuşlardı. Hamdi parlak beyaz dişlerinin arasından bir kıkırdamayla fısıldayıverirdi. Yüzün de iyice kızıllaşıyor, İngilizlere döndün. Milliyetini değiştiriver, onların ayakları da seninkilerden geri kalmaz. Tren Kemerli Köprü'yü geçmiş, iki yanından taşlar dökülen yarmadan yavaşça geçiyordu. Ne zaman bu uzun ve dar yarmadan geçseler ölümü düşünür ve yalnızlığı büyürdü. Kim bilir nerelerdedir koca ayaklı Fahri, yoksa çoktan toprağın altına mı girmiştir? Son duyduğu onun Rami kışlasından topçu mülazımı olarak çıktıktan sonra Maan'a gittiydi. Bunu Maan'daki istasyon memurundan duymuştu. Maan'daki istasyon memuru, efendi hiç bu kadar kocaman bir adam ve böyle iri bir ayak görmemiştim deyince Mehmet Süreyya içinden bu bizimki olmalı diye geçirmiş, heyecanla çevrede sevkiyat bekleyen birliklere koşturmuştu. Bir gün önce Hicaz kıtalarına yollanmıştı Fahri. İşte o zaman onu ne denli özlediğini duyumsamıştı. İnşallah Medine'dedir diye dualar etmişti. Çünkü Cidde, Mekke ve Taif'tekiler ya şehit olmuşlar ya da Araplara esir düşmüşlerdi. Mekke'de Cihat Kalesi'nde esir düşen zabitlerin bir kısmı aşiretlerin eline can vermiş, geri kalanları da İngilizler esir kamplarına yollanmışlardı. Medine dört bir yandan kuşatılmış, haberleşmeleri bile kesilmişti. İki yıldır da direniyordu Türk askerleri. İnşallah Fahri de oradadır. Lokomotifin yavaşladığını ayrımsamamıştı. Tren bir ileri bir geri yapıp durunca düşünceleri dağılıp gitti. Makinist kömür arabasını gösteriyordu. Mehmet Süreyya ayağa kalkıp arkaya baktı. Kömür bitti bitecek. Zaten yarısı toz toprak. Kahretsin bu tayyareleri. 15 dakika bekleyemezler miydi? Aşağıya atladı. Rayların arasındaki mucurları tepe tepe dönemece doğru yürüdü. Birbiri ardına sıralanan dağları yürüyerek aşmak en az 3 gün sürer. Aşağıya inerlerse Şeria Vadisi'ne yürüyebilirler. Bu da 1 gün sürer. Peki ama ya trendeki erzak, uyuz için kükürt, sıtma için sülfata sandığı? Bunlar olmazsa zaten ayakta güç bela duran asker ne yapar? Faysal'ın adamları Dera'ya geldiklerine göre Maan'dan geçip Ürdün düzlüklerine de sarkmış olabilirler. Her an her yerde bir pusuya düşmek işten bile değil. Köylülerden hayvan kiralasa, olmadığını biliyordu ama yine de ceplerini karıştırdı. Metelik yok, zaten olsa ne olur? Son bir yıldır kağıt para da almıyorlar. Altın para olmadan iş gören yok artık. Arkasından bir ayak sesi ve oflayıp puflama duydu. Sait Çavuş eliyle yüzünde biriken teri silerken haber fena kumandanım dedi. Yaralı mı var? Hayır, su. Ne olmuş suya? Çavuş başını öne eğdi, sesi zor duyuluyordu. Dera da bıraktığımız vagondaydı. Mehmet Süreyya birden bağırmaya başladı. Bu şimdi mi söylenir? 3 istasyon geçtik be adam. Arda arda küfürler savurmaya başladı. Almanya'dan getirilen kömüre muhtaç olunup da harbe oturursan olup olacağı budur. Hırsla geriye yürüdü. Yamaçta demir yoluna ha düştü ha düşecek gibi duran eğri kayanın gölgesine birbiriyle konuşmadan aşağılardaki boşluğa bakmakta olan askerlere yanaştı. Askerler tüfeklerinin dipçiklerini yere dayayıp isteksizce doğruldular. Arkadaşlar birlikte karar verelim. Ya her şeyi bırakıp Şeria Vadisi'ne yürüyeceğiz ya da gidebildiğimiz yere kadar trenle gideceğiz ve sonrasını düşüneceğiz. En gençlerinden Halepli Süleyman, arkadaşlarımız açlıktan kırılırken treni burada koyamayız diye başladı. Sonra sesinin yüksekliğinden utanmışçasına daha yavaşça ekledi. Öyle değil mi kumandanım? Lokomotifin tıslamasından başkaca bir ses duyulmuyordu. Gözleri karşılarda sarp yamaçların alt yanından aşağılara süzülürken birden yukarıya yükselmeye başlayan kartala takılıp kalmıştı. İçinden mülazımı evvel Mehmet Süreyya Efendi, işte şimdi işin yamandır diye söylendi. Kısa bir an düşündü ve anlaşıldı, yolumuza gidiyoruz diyerek trene yürüdü. Çizmesinin açık burnundan giren küçük taş canını yakıyordu. Eğilmek, çizmeyi çıkarmak, şişmiş ayağı yeniden çizmeye sokmak uzun iş. Kayanın yanındaki askerler tüfeklerini omuzlarına attılar, üstlerini başlarını silkelediler. Demir traverslere basmaya özen göstererek yürüyen kumandanlarının arkasından ilerlediler. Mehmet Süreyya makiniste yalvaran gözlerle baktı ve ''Şu bayırı aşarsak inişe geçeriz, sonra Samra'ya varırız değil mi?'' diye sordu. Makinist hiçbir şey olmamış gibi sakin ''Ah zo'' dedi ve lokomotif yerinden kımıldadı. Mehmet Süreyya Sait Çavuş'a seslendi. ''Sen lokomotifte kal, ben arka vagona geçeyim.'' Tren bayırı yavaş yavaş tırmanmaya başladı. Mehmet Süreyya arka vagonun sahanlığına çıktı. Geride bıraktıkları vadide dönenip duran kartal bu kez de sağ yanlarındaki tepelerin üstündeydi. ''Bu yaz pek kurak geçiyor, zavallı kartal yavrularına götürecek bir şey arıyor.'' diye düşündü. Hayat eski zamanlarda ne kadar kolaymış. Ormanlarda karacalar, aslanlar, her çeşitten kuşlar bulunurmuş. O zamanlar bu kadar sıcak olmadığı da kesin. Bu devirde gündüzler sıcaktı sıcak olmasına ama ya geceleri? Edirne'nin Mart ayazını aratmıyor doğrusu. Edirne ve Mart ayı dendi mi hep 1915 baharını anımsardı. Edirne'de o yıl bahar Nisan'ı beklememiş, Mart'ın ortasında gelivermişti. Bir cuma günüydü. Hamdi'nin çağrılısıydılar. Abdullah hamamında bir iyice yumuşadıktan sonra iki kapılı hanın köşesinde acı biberli çorba içmiş ve ciğer tava yemişlerdi. Daha sonra konuşa konuşa Saraçlar Caddesi'ne aşağıya inmişler ve Meriç Köprüsü'nü geçip Karaağaç istasyonuna uzanmışlar. İstasyon kahvesinin önünde akasyalar altında nargile çekiştiriyorlardı. Akşam çöktüğünde Adato'nun meyhanesine uğrayıp birer bardak şarap içelim dedikleri sıra üzerlerinde bir gölge belirmişti. Başlarını kaldırıp bakamıyorlardı. Mehmet Süreyya hep senin yüzünden şu Denizli'nin talebesine yüz verdiğinden oluyor. Miralayların hatta paşaların gelip geçtiği istasyonda hem de ortalık yerde nargile içilir mi diye fısıldamıştı. Tepelerine dikilen ince uzun gür kaşlı beyaz yüzlü adamın bir mülazım olduğunu anlayınca rahatlamışlardı. Adam gözlerini Hamdi'ye dikmiş bir şey demeden bakıp duruyordu. Madeni sesiyle ''Kaymakam nasılsın?'' deyince Hamdi yerinden fırlamış ve ayak uçlarında yükselerek ''Mümin sen de nereden çıktın yahu?'' diye bağırarak sarılmıştı ona. ''Çek şuradan bir iskemle de otur be yahu. İki kavağın arasında boy fukarasaydım şimdi üç oldunuz.'' Mümin konuşkan değildi. Hamdi ne anlatıyorsa birden durur elini cebine atar Mümin'e bir mecidiye uzatır konuşmak için. Mecidiye vermek gerek diyerek gülerdi. Mümin arada bir konuştuğunda kalkık üst dudağını yumuşak bir hatla çevreleyen, kızılımsı bıyıklarını eliyle düzeltir, mavi gözlerini gizemli bir şey söyleyecekmiş gibi uzaklara diker, derinlerden gelen madeni sesi İstanbul boğazında geceleri nereden ve kimden geldiği belli olmayan şarkıdaki içli sesi andırırdı. Aslen Burdurluydu. İzmir'de okurken 19'unda gönüllü olarak İstanbul'a gelmiş ve ihtiyat subayı kursuna katılmıştı. Hamdi ile oralardan tanışıyorlardı. Balkan Savaşı'nda yolları ayrılmış, Hamdi Makedonya'ya, Mümin ise Çatalca savunmasına gitmişti. Balkan Harbi bitince Edirne'ye gelmişti Mümin. İzcilik muallimi yetiştirmek üzere mektep açmışlardı. Mümin'i kıtadan seçip yollamışlardı bu mektebe. Bir iki ay sonra sıcak bir Temmuz akşamıydı. Karaağaç istasyonunda Mümin'i uğurluyorlardı. Meriç ve Tunca'nın sularından yükselen nem akasyalara yapışıp aşağılara inmiş, görkemli istasyon binasının önündeki alanda bekleyenlerin soluklarını daraltmaya başlamıştı. Irmaktan dönen martılar yüksek çınarların üstüne konup kalkarken nedendir bilinmez ağlar gibi çığlıklar atıyorlardı. Mümin Aydın'a gidecek ve yeni bir izcilik mektebi açacaktı. Hamdi hüzünlüydü o akşam. ''Arkadaşlar bir gün aynı cephede buluşacağız.'' diyeceğim ama harp olmasın da. Fahri'nin köyünün oradaki Karcı Dağı'nın altındaki pınarın başına oturup rakı çekelim daha iyi deyip Mümin'e sarılarak vedalaşmıştı. Kırık bir rayı geçerken sallandı vagon. Lokomotif de demir köprüden sonra önüne çıkan meyili çıkarken acı çeker gibi tıslayıp duruyordu. Mehmet Süreyya gökyüzüne beliren kartala baktı. ''Ya bu bizim kartal olamaz, yuvasında o kadar uzaklaşacak değil ya.'' diye söylendi. Ceplerinde sigara arandı, yine unutmuştu almayı. Dilini iyice kuruyan dudaklarında gezdirdi. Yararı yok, tükürüğü bile kalmamıştı. İyi ki cigara almamışım, olsaydı içerdik, ağzımın içi de zehire dönerdi. Mümin bir gün, ''Benim yörük anam, oğlum aç kal, açıkta kal, bir şey olmaz. Yeter ki susuz kalma, Kadir Mevlam seni susuz bırakmasın diye dua eder.'' demiş ve kadehini kaldırıp, ''Haydi bakalım, içelim arkadaşlar, ana sözü unutulmaz, susuz kalmayalım.'' demişti. Mümin nerelerdedir? Gelibolu'dan Kafkas cephesine gittiğini duymuştu. Miralay İsmet Bey'in yanındaki süvari bölüğü kumandanı mülazımı evvel Hasan Tahsin'e rastlamıştı. Süvari bölüğü kumandanı Hasan Tahsin alayıyla Kafkas'tan gelmişti Suriye'ye. Gelirken de Sivas'ta oyalanmışlardı. Hasan Tahsin, Hilali Ahmer Hastanesi'ne görmüştü mümini. Bacağının üç yerinden vurulmuş yatıyormuş. Hasan Tahsin heyecanla anlatmıştı. Arkadaş, o da seni sorduydu. Tanımam dedim, Bağdat yanlarında olacak, tanışmanı tavsiye ederim. Has çocuktur Mehmet Süreyya. Rastlarsan söyle, Tunca kıyısını ve Karcı Dağı'nın altındaki pınarı da unutmasın dedi. Ve eklemişti Hasan Tahsin, kadere bak, işte karşılaştık ve tanıştık. Bir de koca ayaklı biri varmış. Kısa süren yarenliklerinde birbirlerine ısını vermişlerdi İznikli Hasan Tahsin ile. O da bir arkadaşını sormadan edememişti. Bizim İznik'ten Mehmet Tevfik vardı, Basra taraflarında olduğunu duyalı iki yıl oluyor neredeyse deyip umutla gözlerine bakmıştı. Mehmet Süreyya kahkahayı koyuvermişti. Yahu evliya mısın, nesin, insanları buluşturasın diye mi yolladılar seni bu dünyaya? Ne var ki Hasan Tahsin arkadaşını görememişti. Matematik muallimi Mehmet Tevfik Amara'da İngilizlere esir düşmüştü. Söylenenlere göre Basra ile Bağdat arasında esir düşenlerin çoğunu Hindistan'da Bombay esir kampına, bir bölümünü de Burma adalarına götürmüşlerdi. Hasan Tahsin bunu duyunca neden o kadar uzağa diye öfkeyle bağırmış ve sövüp saymıştı. Lokomotif benden buraya kadar der gibi bir iki oflayıp puflamanın ardından olduğu yerde kalmıştı. Akşam oluyordu. Derin vadilere karanlığın gölgesi inerken havada soğumaya başlamıştı. Serinlikle 2-3 saat yürünebilirdi. Samara'ya varabilirlerse belki Ester Suvar bölüğünün katırlarını alıp biraz odun taşıyarak treni götürürlerdi. Vagon geriye doğru kayıp durunca ayrıldı geçmişten. Askerler de inmiş, lokomotifin önüne dizilmişlerdi. Mehmet Süreyya, çantalarınızı bırakın, yük olmasın. Sait Çavuş, sen 5 kişiyle trende kal. Sağda solda çeteler dolaşıyor, treni soydurmayalım dedi. Başkaca bir şey söylemeden demir yolunda yürümeye başladılar. En arkadan gelen Halepli Süleyman her yürüyüşte yaptığını yine yapmış ve bir Türkmen türküsü tutturmuştu. 18'inde ya var ya yoktu Süleyman, sesi yanıktı. İçinde yangın olmasa bu kadar yanık okuyamaz diye düşündü Mehmet Süreyya. Bir gün sonra olacaklardan habersiz olan Mehmet Süreyya askerleriyle Şeria Irmağı'nın öte yakasında yükselen Acrun Dağları'nın doğusunda demir yolu boyunca yürürken Batı Şeria'nın en eski kentlerinden Nablus kentini örten gece Tukan Şatosu'nun konuğunun yaşamını da derinden değiştirmeye hazırlanıyordu. Günlerdir dinmek bilmeyen sancı böğründen kasıklarına indikçe bedeninde kalan son gücünü de alıp götürüyordu. Karlsbad içmelerin iyi gelmişti ama oradan günler süren tren yolculuğunun hemen ardından İstanbul-Adana yolculuğu. Bir gün sonra Halep'ten trenle yola çıkmış, Lübnan dağlarının arasında Beka Vadisi'nden Rayak istasyonuna inmiş. Oradan Şam'a gitmişti. Bir yıl önce ayrıldığı bu topraklarda halkın durumunu gözlemlemiş, ordunun talim yerlerine getirilen 16-18 yaşındaki asker adayı çocukların hastalıktan ve açlıktan kırıldığını gördükçe şaşkınlığa uğramıştı. Yolculuk yalnız bedenini değil, sinirlerini de yıpratmıştı. Hepsinden şaşırtıcı olanı halkın yaklaşımındaki değişiklikti. Bazı bedevi aşiretlerinin tutumu öteden beri biliniyordu. Ancak çocukların gözlerindeki o bildik dost bakışın yerine bir donukluk almıştı. Şam sokaklarında dolaşırken büzülen dudakların içe gömülmeye başladığını, gözlerde bir tür öfkenin gelip geçtiğini görür gibi olmuştu. Şam'ın orta yerinden akan Barada Irmağı kıyısında Emevi Camisi'nden sonra en büyük yapı olan 3 katlı hükümetin koridorlarından sessizce geçerken dağınık giyimli memurların halkı azarlayıp durduklarını ve başı boşluğu görünce tüm bağların kopmakta olduğunu düşünmüştü. Nablus'a geldiğinde böbrek sancısı ve sıtma onu yatağa sermeye yetmişti. Ne garip dedi, insanoğlunun içinde en hassas yerlerde taş oluyor. İstiridiyelerin vücudunda da oluyor. Ama onlarınki para ediyor. Hanımların ince boyunlarını süslüyor, bizimki ise canımızdan bezdiriyor diye düşünürken sancı birden saplandı. Bacakları kasıldı, dizlerini karnına çekti. Bağırmamak için kendisini zor tuttu. Dudaklarını ısırdı, belinden aşağı inmiş battaniyeyi güçlükle göğsüne çekti, yan döndü. Yanan avuçlarını soğuk taş duvara dayadı. Gövdesi yanarken ayakları donuyordu, kalkıp çorap giymeyi düşündü. Öte yana dönecek gücü kalmamıştı. Duvardaki eli yavaşça aşağı kaydı, kaldırmak istedi yapamadı. Şu işe bak, Hazreti İbrahim'in kutsal dağının dibinde bir istiridye gibi ölmekteyim diye düşündü. Titremesini durdurmak için ayaklarını uzatınca böğrüne kılıç gibi saplanan ikinci sancıyla sarsıldı. Yüzü koyun döndü. Demir Somya'nın yayları kopacak gibi cayırdadı. Yastığı iki eliyle kavrayıp göğsüne çekti, bir süre öylece kaldı. Gaz lambasının ışığı kısık da olsa gözlerini yakıyordu. Kalkıp söndürse miydi? Söndürse gerisin geri yatağına dönecek gücü olacak mıydı? Battaniyeyi başına çekti, yine terliyordu. Şimdi o arka odadaki küçük karyolada olsaydı, anası başucunda dualar mırıldansaydı. Çok yoruldum anne, çok yorgunum diye mırıldandı, kendinden geçiyordu. Alt kattan bildik gür bir ses geliyordu. Hanım, uykuda dolaşıyor olmasın, tahtalar çok gıcır diyor. Birden güneş doğuverdi. Ceviz ağacının koyu yeşil dalı pencerenin kepenklerini aralayıp içeri girmeye çalışıyordu. Çıplak ayaklarının ucuna basarak kapıya yürüdü. Mandalı iki eliyle basarak açtı. Düşmekten korkuyordu. Sol elini beyaz badanalı taş duvara dayayarak ağaç basamaklardan indi. Evin arkasından akan derenin su sesine nar ağacında ötüp duran küçük kuşun sesi karışıyordu. Alt basamağa varınca oturdu. Dirseklerini dizlerine dayayıp çenesini avuçlarının içine aldı. Küçük bir kuş ağaçta daldan dala sekip duruyordu. Birden onu gördü. Uzun boyluydu. Yukarıya kıvrılmış aklı kızıllı gür kaşlarının altında açık mavi bir bakışı vardı. İnce parmaklı eller uzandı. Omuzlarını kavrayıp onu kucağına aldı. Sakalıyla bıyığı arasında ince dudaklar aralandı. Sesi çınlıyordu. Nasılmış da bre aluşumun Mustafa'sı? Yoksa babası mıydı bu sakallı adam? Sesi ılık, rahatlatıcı. Kısa sarı sakallı yaşlı adam birden silinip gitti. Şimdi Selanik'teki evin taş döşeli küçük avlusunda ayağında takunyalar koşuşturuyordu. Bitişik evden ince şakacı bir kız sesi, bakındı da bakındı, kocacıklı sarı hafızı Mustafa'sı tıkır tıkır da koşarmış. Sesin sahibini görmek için başını yukarı kaldırınca takunyanın topuğu birden taş arasına girip dönüverdi. Ayağı fena burkulmuştu, yere düştü. Ağlamak istiyor, sesi çıkmıyor. Aynı kızın sesi, Zübeyde teyze, mıstık düştü, mıstık düştü. Ağlama mıstık, ağlama, debreli şimdi gelecek, mıstığı kapacak. Kocacık yaylasına kaldıracak, ağlama mıstık, ağlama. Kalkmak için ellerini taşlara dayadı, sol dizi acıyordu. Ilık, içini ısıtan bir kadın sesi, kız Sıdıka, kapa çeneni. Mustafa'ma nazar değdirdin, debreli şimdi Selanik'e gelip seni dağa kaldırsın da gör. Başını annesinin sıcak göğsüne gömdü. Dizindeki acı hafifliyordu. Hıçkırıkları kesildi. Soluğu yavaşladı. Keskin sabun kokusu genzini yakıyordu. Ter içindeydi. Lamba sönmüş, battaniye ayak ucuna toplanmıştı. Ne biçim bir düştü bu? O yaşlı adam kimdi? Hayatta hiç görmediğim dedem mi diye mırıldandı. Açık pencereden içeri dolan sabun kokusu dayanılacak gibi değil. Başını yastığa gömdü. Ezan sesi geliyordu. El Bayk Camisi'nin müezzini bu. Yine R'leri yutuyor diye düşündü. Sancısı azalmıştı. Birazcık daha uyuyabilse ayağa kalkacak gücü olacaktı. Battaniyeyi başına çekti. Sarı sakallı koca adamı, uzun dallı cevizi, çayırları düşlemeye çalıştı.